Ayrım 18.
Eğer bu senin değil ise kimin marifeti, dedi Theoden. Saruman'ın değil, bu kesin. Henüz öğrenmiş olmadığımız daha büyük bir hikmet sahibi mi var? Bu büyücülük değil, çok daha eski bir güç, dedi Gandalf. Elfler şarkılarına başlamadan, çekiç sallanmadan, çok önce dünya üzerinde yürüyen bir güç. Demir bulunmadan, ağaç yontulmadan önce, gençken dağlar ayın altında, yüzük yapılmadan, keder çatılmadan önce, çok önce yürürdü o ormanlarda. Peki bu bilmecenin yanıtı ne olsa gerek, dedi Theoden. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız benimle birlikte Isengard'a gelirsiniz, diye cevaplandırdı Gandalf. Isengard'a mı, diye bağırdılar. Evet, dedi Gandalf, Isengard'a geri döneceğim. İsteyen benimle gelebilir. Orada garip şeylere tanık olabiliriz. Ama yurtta yeterli sayıda insan yok. Hatta herkes bir araya toplansa, yaralar ve yorgunluklar onarılsa bile Saruman'ın kalesine saldıracak kadar adam yok, dedi Theoden. Yine de Isengard'a gidiyorum ben, dedi Gandalf. Burada çok oyalanmayacağım. Yolum artık doğu tarafına. Edoras'ta bekleyin beni. Ay küçülmeye başlamadan. Hayır, dedi Theoden. Şafaktan önceki karanlık saatte kuşku duymuştum ama artık ayrılmayacağız. Seninle geleceğim, eğer öğüdüm bu ise. Saruman ile konuşmak istiyorum artık bir an önce, dedi Gandalf. Ve size büyük bir zarar verdiğine göre sizin de orada olmanız doğru olurdu. Fakat ne zaman yola çıkabilirsiniz ve ne hızla sürebilirsiniz atlarınızı? Adamlarım savaştan yoruldu, dedi kral. Ben de yorgunum. Çok uzun yoldan sürdüm geldim atımı ve çok az uyudum, heyhat. Yaşlılığım yalancıktan değil, sadece solucan dilim fısıltılarına bağlı da değil. Hiçbir hekimin, hatta Gandalf'ın bile iyileştiremeyeceği bir illet. O halde bırakalım benimle gelecekler şimdi dinlensin, dedi Gandalf. Akşamın gölgesi altında yolculuk yaparız. Böylesi daha iyi. Çünkü bütün geliş gidişlerimizin gizli olması benim öğüdümdür bundan böyle. Fakat yanınızda gelmesi için çok sayıda adama emir vermeyin Theoden. Düşmanla müzakere yapmaya gidiyoruz. Savaşa değil. O zaman kral yaralanmamış ve hızlı atlara sahip adamlarından bazılarını seçti ve onları zafer haberleriyle yurtun dört bir bucağına yolladı. Ulaklar aynı zamanda genç yaşlı bütün adamların hemen Edoras'a gelmesi buyruğunu da taşıyorlardı. Orada yurt hükümdarı, Dolunay'dan sonraki ikinci günde eli silah tutan herkesi bir araya toplayacaktı. Kral Omer'i ve kendi hanedanından 20 adamı kendisiyle birlikte Isengard'a gelmeleri için seçti. Aragorn, Legolas ve Gimli Gandalf ile gideceklerdi. Yaralanmış olmasına rağmen cüce geride kalmayı kabul etmedi. Zayıf bir darbeydi. Başımdaki başlık karşıladı onu, dedi. Beni alıkoymak için öyle bir ork tırmığından fazlası gerekir. Sen dinlenirken ben yaranı iyi ederim, dedi Aragorn. Kral Boruşehir'e geri döndü. Orada uyudu. Birçok yıldır tanımadığı huzur dolu bir uykuydu bu. Seçilen grubun geri kalanları da dinlendi. Fakat diğerleri, yaralanmamış veya zarar görmemiş olanlar, büyük bir uğraşa giriştiler. Çünkü savaş sırasında çok kişi ölmüş, kırlarda veya miğfer dibinde yatıyordu. Hiç canlı ork kalmamıştı. Cesetleri sayılamayacak kadar çoktu. Fakat dağlıların büyük bir bölümü kendi kendilerine teslim olmuştu. Korkuyorlar, merhamet dileniyorlardı. Yurtlu insanlar silahlarını ellerinden alıp onları işe koştu. ''Şimdi ortağı olduğunuz bu pisliği arıtın bakalım.'' dedi Erkenbrand. ''Ondan sonra da bir daha silahlı olarak İsen geçitlerini aşmayacağınıza, insan düşmanlarıyla birlikte yürümeyeceğinize ant içeceksiniz. O zaman özgürce yurdunuza geri dönebilirsiniz. Çünkü Saruman sizi aldatmıştı. Çoğunuz ona inanmanın ödülü olarak ölümü buldu. Ama eğer buraları zapt etmiş olsaydınız, alacağınız karşılık bundan fazla olmayacaktı.'' Dunlandlı adamlar şaşırmıştı çünkü Saruman onlara Rohanlıların çok zalim olduğunu ve tutsaklarını diri diri yaktığını söylemişti. Boruşehir'in önündeki kırların ortasında iki tümsek yükseldi. Topraklarını savunurken ölen yurtlu süvariler ve doğu vadilerinden gelenler birinin altına, batı ağıllılar diğerinin altına gömüldü. Boruşehir'in gölgesi altında tek başına bir mezarda Hama, kralın muhafızlarının komutanı yatıyordu. Kapının önünde düşmüştü. Orklar büyük yığınlar halinde, insanların höyüklerinden uzakta, ormanın kıyısına yakın bir yere yığıldı. İnsanların akılları karışmıştı. Çünkü leş yığınları gömülmeyecek veya yakılmayacak kadar büyüktü. Ateş için pek az odunları vardı ve Gandalf canları pahasına ne gövdelerini ne de dallarını incitmemeleri konusunda onları uyarmamış olsa bile hiçbiri o garip ağaçlara bir balta indirmeyi göze alamazdı. ''Bırakın orklar öylece yatsın'' dedi Gandalf. ''Sabah ola, hayrola.'' Akşam üzeri kralın grubu ayrılmak için hazırlandı. Gömülme işi ancak o zaman başlayabilmişti. Theoden Haman'ın kaybına çok üzünlendi ve mezarına ilk toprağı o attı. ''Saruman gerçekten de bana ve tüm bu yurda büyük bir zarar verdi.'' dedi. ''Karşılaştığımızda bunu hatırlayacağım.'' Theoden, Gandalf ve yol arkadaşları atlarını sonunda hendekten aşağı sürdüklerinde güneş koyakın batısındaki tepelere doğru yaklaşmaya başlamıştı bile. Arkalarında büyük bir insan ordusu toplanmıştı. Hem süvarilerden hem batı ağıl insanlarından genç yaşlı kadın çocuk mağaralardan kim çıktıysa. Pürüzsüz seslerle bir zafer türküsü tutturmuşlardı. Sonra gözleri ağaçlarda ne olacağını bilemeden sessizleştiler. Çünkü ağaçlardan korkuyorlardı. Süvariler ormana vardı ve durdu. Atlar da insanlar da ormana girmek istemiyordu. Ağaçlar boz ve tehditkardı. Etraflarında bir gölge veya pus vardı. Yerleri süpüren, dallarının uçları etrafı yoklayan parmaklar gibiydi ve kökleri garip yaratıkların ayakları gibi topraktan çıkmış duruyordu. Altlarında karanlık oyuklar oluşmuştu. Fakat Gandalf grubu da peşi sıra götürerek ilerledi ve boru şehirden gelen yolun ağaçlarla birleştiği yerde muazzam dalların altında kemer şeklinde bir kapının açıldığını gördüler. Buradan geçti Gandalf. Diğerleri onu izlediler. Sonra hayret içinde yolun yanında da Miğfer Dibi deresinin devam ettiğini gördüler. Tepelerinde gökyüzü açıktı ve altın rengi bir ışıkla doluydu. Fakat her iki yanlarında da sıra sıra ağaçlar daha şimdiden alacakaranlığa bürünmüş aşılmaz gölgelere doğru uzanıyordu. Orada ormanın çıtırdayan ve homurdanan dalları, uzaktan gelen çığlıkları, sözsüz seslerin kızgın kızgın mırıldanan dedikodularını duydular. Ne bir ork ne de başka bir canlı yaratık görünüyordu. Legolas ile Gimli birlikte tek bir ata biniyorlar, Gandalf'a yakın gidiyorlardı. Çünkü Gimli ormandan korkmuştu. ''Burası sıcak'' dedi Legolas Gandalf'a. ''Etrafımda büyük bir hiddet hissediyorum. Havanın kulaklarına basınç yaptığını duymuyor musun?'' ''Evet'' dedi Gandalf. ''O sefil orklara ne oldu?'' dedi Legolas. ''Sanırım bir daha kimse bilemeyecek bunu'' dedi Gandalf. Bir süre sessizlik içinde sürdüler atlarını. Fakat Legolas sürekli bir o yana bir bu yana bakınıyordu. Eğer Gimli izin verseydi ormanın seslerini dinlemek için sık sık da duracaktı. ''Şimdiye kadar gördüğüm en garip ağaçlar'' dedi. ''Üstelik kozalaktan tut, yaşlılıktan yıkılıp gidene kadar birçok meşe ağacı görmüşümdür. Şimdi bunların arasında gezecek kadar boş vaktim olmasını isterdim.'' ''Sesleri var. Belki zamanla düşüncelerini de anlamaya başlardım.'' ''Hayır, hayır'' dedi Gimli. ''Onları kendi hallerine bırakalım. Onların düşüncelerini şimdiden tahmin edebiliyorum. İki ayakla her şeye karşı duyulan bir nefret. Ayrıca lisanları ezici ve boğucu.'' ''İki ayakla her şeye karşı değil'' dedi Legolas. ''Bu konuda sanırım yanılıyorsun. Onların nefret ettikleri orklar. Çünkü buraya ait değiller ve elfler ile insanlar hakkında çok az şey biliyorlar. Onların doğdukları vadiler çok uzakta. Bence Gimli, onlar Fangorn'un derin vadilerinden çıkıp geldiler. Zaten orası Orta Dünya'nın en tehlikeli ormanı dedi Gimli. Oynadıkları rol için onlara minnettar olmalıyım ama onlara aşık değilim. Sen onların çok güzel olduklarını düşünebilirsin ama ben bu topraklarda ne harikalar gördüm. Bugüne kadar yetişmiş bütün korulardan ve orman içindeki çimenliklerden çok daha güzel.'' Gönlüm hala onlarla dop dolu. İnsanların adetleri çok garip Legolas. Burada kuzey dünyasının harikalarından birine sahipler ama ne ad veriyorlar buna? Mağara diyorlar mağara. Savaş zamanı kaçıp gizlenecek, içinde hayvan yemi saklanacak delikler. İyi yürekli Legolas'cığım, Miğfer Dibi'nin mağaralarının geniş ve güzel olduğunu biliyor muydun? Eğer böyle yerlerin varlığı biliniyor olsaydı, cüceler buraları sadece seyretmek için durmadan ziyarete gelirlerdi. Ah öyle ya, sadece bir göz atmak için saf altınlar verirlerdi. Ben de beni bu ziyaretten affetsinler diye altın verirdim dedi Legolas. Eğer içeride kalırsam beni salıversinler diye de iki misli altın verirdim. Görmediğin için bu şakaları affediyorum dedi Gimli. Ama bir ahmak gibi konuşuyorsun. Krallarınızın oturduğu kuyut ormandaki tepenin altındaki o saraylar güzel mi sence? Çok uzun bir süre önce yapımına cücelerin yardım ettiği o yerler, burada gördüğüm mağaralar yanında onlar mezbelelik sayılır. Su birikintilerine damlayan suyun bitmeyen ezgisiyle dolu, yıldız ışığı altındaki kelet zaram kadar zarif, ölçülemeyecek büyüklükte salonlar. Ve Legolas meşaleler tutuşturulduğunda, insanlar yankılarla dolu kubbelerin altında, kumlu zemin üzerinde yürüdüğünde, ah! O zaman Legolas değerli taşlar, kristaller, değerli madenlerin damarları cilalanmış duvarlarda aniden pırıldıyor. Kraliçe Galadriel'in canlı elleri kadar yarı şeffaf, deniz kabuğu şeklindeki kat kat mermerden yansıyor ışık. Beyaz, safran rengi, gül kurusu sütunlar var Legolas. Rüya gibi şekiller vererek bükülmüş, oyuklar açılmış. Bunlar tavanın pırıl pırıl pırıldayan, sallantılı süslerini karşılamak için rengarenk zeminden fışkırıyor. Kanatlar, ipler, donmuş bulutlar kadar ince perdeler, mızraklar, sancaklar, havaya asılı sarayların kuleleri, durgun gölcükler onlara ayna oluyor. Berrak camla kaplı karanlık su birikintilerinden pırıldayan bir dünya yukarı doğru bakıyor. Durin gibi birinin bile rüyalarında göremeyeceği şehirler, ışığın hiç ulaşmamış olduğu girintilere doğru bulvarlarıyla, sütunlu konaklarıyla uzanan şehirler. Derken şıp, gümüş bir damla düşüyor. Camdaki halka şeklindeki kırışıklıklar, bütün kuleleri, yabani otlar ve deniz mağaralarındaki mercanlar gibi eğilip bükülüveriyor. Sonra akşam oluyor, solup sönüyorlar. Meşaleler başka bir bölüme, başka bir rüyaya geçiyor. Bölüm içinde bölüm var Legolas. Salonlar salonlara açılıyor. Kubbelerin ardında kubbeler var. Merdivenlerin gerisinde merdivenler, dönen yollar dağın kalbine doğru gitmeye devam ediyor. Mağaralar, miğfer dibinin mağaraları. Beni oraya sürükleyen ne hoş bir kadermiş. Ayrıldığım için içim kan ağlıyor. O halde senin hatırın için şunu diliyorum Gimli dedi Elf. Savaştan sağ salim çıkasın ve onları görmek için tekrar geri gelesin. Fakat bütün soyuna sopuna haber etme. Anlattığına göre onlara yapacak pek bir iş kalmamış. Belki bu toprakların insanlarının az konuşmasında bir hikmet vardır. Çekiş ve keskisi olan bir cüce ailesi yaptığından daha çok şey bozabilir. Hayır, anlamıyorsun dedi Gimli. Hiçbir cüce böyle bir güzellik karşısında etkilenmeden duramaz. Durin'in soyundan kimse bu mağaralarda taşlar veya madenler için kazı yapmaz. Buradan pırlanta ve altın elde edecek olsa bile. Siz baharda korularda çiçek açmış ağaçları yakacak odun için keser misiniz? Biz çiçek açan taş alanlarına bakarız. Taş ocağı gibi kullanmayız. Sakıngan hünerlerimiz sayesinde hafif hafif vurarak, belki de bütün bir gün boyunca hevesle tek bir pul taş çıkarır, böylece yıllar ilerledikçe yeni yollar açmak, kayadaki çatlaklar arkasında sadece bir boşluk olarak görülmüş olan, hala karanlıkta kalmış uzak bölümleri gözler önüne sermek için çalışırız. Ve ışıklar Legolas, ışıklar yapmalıyız. Tıpkı Kazad-dûm'daki lambalar gibi. Dilediğimizde tepeler yaratıldığından beri orada yatan geceyi kovabilmeliyiz. Dinlenmek istediğimizde de gecenin geri dönmesine izin vermeliyiz. Beni etkiledin Gimli dedi Legolas. Daha önce böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. Neredeyse bu mağaraları görmediğime pişman edeceksin beni. Haydi, gel bir pazarlık yapalım. Eğer her ikimiz de önümüzdeki bizi bekleyen tehlikelerden sağ salim kurtulursak, bir süre birlikte yolculuk yapalım. Sen Fangorn'u benimle birlikte ziyaret edeceksin. Ben de seninle miğfer dibini görmeye geleceğim. Bu benim pek de tercih edeceğim bir karşılık değil, dedi Gimli. Ama mağaralara geri gelip bu harikaları benimle paylaşmaya söz verirsen ben de Fangorn'a katlanırım. Sözümü aldın dedi Legolas. Lakin heyhat, şimdi hem mağaraları hem de ormanları bir yana bırakmamız lazım. Bak, ağaçların sonuna yaklaşıyoruz. Isengard'a ne kadar var Gandalf? Saruman'ın kargalarının uçuşuyla 15 fersah dedi Gandalf. Miğfer dibi koyağından geçitlere 5, oradan da Isengard kapılarına 10 fersah var ama bu gece durmadan süremeyiz atları. Peki oraya varınca ne göreceğiz diye sordu Gimli. Sen bilebilirsin ama ben tahmin bile edemiyorum. Ben de kesin olarak bilemiyorum diye cevap verdi Arif. Dün hava kararırken oradaydım. Ama o zamandan bu yana çok şey değişmiş olabilir. Yine de bu yolculuğun boşuna olduğu söylenemez. Aglarond'un pırıltılı mağaraları arkada kalmış olsa bile. Sonunda grup ağaçları geçti ve kendilerini Mifer dibinden gelen yolun biri doğuya Edoras'a, diğeri İsen geçitlerine giden iki yola ayrıldığı koyağın dibinde buldu. Onlar ormanın saçaklarından çıkarken Legolas durup içi ezilerek geriye baktı. Sonra ani bir çığlık attı. ''Gözler var'' dedi. ''Dalların gölgelerinden bakan gözler. Hayatımda hiç öyle gözler görmemiştim.'' Onun çığlığı ile sıçrayan diğerleri durarak döndü. Ama Legolas atını geriye sürmeye başlamıştı. ''Hayır, hayır'' diye bağırdı Gimli. ''Sen şu çılgınlığınla ne yaparsan yap ama önce beni attan indir. Ben göz möz görmek istemiyorum.'' ''Dur Legolas, yeşil yaprak'' dedi Gandalf. ''Ormana geri dönme, henüz dönme. Henüz vaktin gelmedi.'' Daha o sözünü bitirmeden ağaçların arasından üç garip şekil çıktı. Troller kadar uzun boyluydular. 12 ayak, belki daha da uzun. Genç ağaçlar kadar kalın olan güçlü gövdeleri sanki bir giysiye veya gri ve kahverengi sıkı bir deriye bürünmüştü. Kolları çok uzundu ve ellerinde bir sürü parmakları vardı. Saçları dik dik, sakalları da yosun gibi gri yeşildi. Vakur gözlerle seyrediyorlardı etrafı. Ama atlılara bakmıyorlardı. Gözleri kuzeye doğru dönmüştü. Aniden uzun ellerini ağızlarına götürdüler ve en az bir boru sesi kadar net ama daha müzikal ve daha çeşitli gümbürdeyen naralar attılar. Seslenişlerine karşılık verildi. Öbür tarafa dönen atlılar aynı cinsten başka yaratıkların otlar üzerinde iri adımlarla yaklaştığını gördü. Hızla kuzeyden geliyorlardı. Yürüyüşleri balıkçıların sığ suda yürüyüşlerine benziyordu ama hızları benzemiyordu. Çünkü bacakları uzun adımlarını balıkçıların kanatlarını çırptığından daha hızlı atıyordu. Atlılar hayret içerisinde yüksek sesle bağırıştılar. Kimisi ellerini kılıçlarının kabzasına götürdü. ''Silaha ihtiyacınız yok'' dedi Gandalf. ''Bunlar sadece çoban. Bunlar düşman değil. Aslında bizimle ilgilenmiyorlar bile.'' Gerçekten de öyleye benziyordu. Çünkü daha Gandalf konuşurken uzun boylu yaratıklar atlılara hiç bakmadan ormana girerek gözden kayboldu. ''Çobanlar ha?'' dedi Theoden. ''Sürüleri nerede? Nedir bunlar Gandalf? Çünkü belli ki bunlar en azından sana yabancı değil.'' ''Onlar ağaçların çobanları'' diye cevapladı Gandalf. ''Ocak başında masal dinlemeyeli çok mu oldu? Ülkenizde öykülerin bükülmüş ipliklerinden sorduğunuz sorunun cevabını yakalayabilecek çocuklar vardır.'' Gördükleriniz entlerdir. Kralım, sizin dilinizde ent ormanı denen Fangorn ormanı entleri. Bu ismin boşu boşuna mı verildiğini sanıyorsunuz? Hayır Theoden, tam tersine. Onlar için sizler gelip geçen bir masalsınız. Genç Orl'dan, yaşlı Theoden'e kadar geçen yıllar onlar için pek az bir süre. Sizin tüm hanedanınızın başarıları ise küçük meseleler. Kral sessiz kaldı. Entler dedi sonunda. Efsanelerin gölgelerinden çıkarak ağaçların harikalarını biraz biraz anlamaya başladım galiba. Tuhaf günler görecek kadar yaşadım. Uzun zamandır hayvanlarımıza ve tarlalarımıza bakıyor, evler, aletler yapıyor veya Minas Tirith'in gençlerine yardımcı olmaya gidiyorduk. Buna da insan yaşamı diyorduk. Dünya hali, kendi topraklarımızın sınırı dışında olanlara pek ilgi duymuyorduk. Türkülerimiz bu şeylerden söz ediyordu ama... Türkülerimizi unutuyoruz. Dikkatsizce devam ettirdiğimiz görenekler olarak onları sadece çocuklarımıza öğretiyoruz. Şimdi ise türkülerimiz garip yerlerden aramıza indi. Güneşin altında açık seçik yürüyor. Buna memnun olmalısın Theoden Kral dedi Gandalf. Çünkü şu anda sadece minik insanların değil, efsanelerde yaşadığı varsayılan şeylerin yaşamı da tehlikede. Onları tanımasanız da müttefiksiz değilsiniz. ''Yine de üzülmeliyim'' dedi Theoden. ''Çünkü cengin kaderi ne olursa olsun, bittiği zaman güzel ve ince duygulu olan birçok şey, orta dünyadan sonsuza kadar yetip gitmeyecek mi?'' ''Olabilir'' dedi Gandalf. ''Suron'un kötülükleri tamamen iyileştirilemez ya da hiç olmamış gibi yapılamaz. Fakat öylesi günler için verilmiş hükmümüz. Haydi başladığımız yolculuğa devam edelim şimdi.'' O zaman grup koyaktan ve ormandan dönerek geçitlere doğru giden yolu tuttu. Legolas isteksizce izliyordu onları. Güneş kavuştu. Zaten dünyanın köşesinden batmıştı bile. Ama onlar tepelerin gölgesinden çıkıp batıdaki Rohan geçidine baktıklarında gökyüzü hala kırmızıydı ve sürüklenen bulutların altında alev alev bir ışık vardı. Alevlere karşı dönerek uçan kara kanatlı kuşlar gördüler. Kimisi kayalar arasındaki yuvasına dönerken tepelerinden hüzünlü çığlıklarla geçti. Leş kuşlarının cephede işi vardı dedi Ömer. Artık rahat bir tempoda ilerliyorlardı. Karanlık etraflarındaki düzlüklere inmişti. Artık dolunaya doğru büyümekte olan ay yavaş yavaş yükseldi. Ayın soğuk gümüşlü ışığında yükselen çimenli topraklar boz, engin bir deniz gibi bir yükselip bir alçalıyordu. Geçitlere yaklaştıklarında yolların çatallandığı yerden sonra 1-4 saat kadar gitmişlerdi. Uzun bayırlar hızla nehirin yüksek çimenlik teraslar arasındaki taşlı sığlıklara yayıldığı yere doğru iniyordu. Rüzgarla tanışıp gelen kurtların uluma seslerini duydular. İçleri buradaki savaşta ölen çok sayıda insanı düşünerek daralmıştı. Yol yükselen çim tepeleri arasına dalıyor, nehrin kenarına doğru teraslardan giderek ilerliyor ve sonra diğer tarafta tekrar yükseliyordu. Nehrin ortasında 3 sıra düz atlama taşı vardı. Bunların arasında da her iki kenardan başlayıp ortadaki çıplak adacığa ulaşan atların geçmesi için sığlıklar bulunuyordu. Atlılar geçitlere baktı, geçitler gözlerine tuhaf göründü. Çünkü geçitler her zaman için taşlar üzerindeki suların acelesi ve gürültüsüyle dolu yerler olmuştu. Ama şimdi sessizdiler. Derenin yatakları neredeyse kupkuruydu. Çakıl taşları ve gri kumlarların çıplak arazisi. Burası iç sıkıcı bir yer olmuş dedi Ömer. Hangi illet dolanmış nehrin başına? Saruman güzel şeylerin çoğunu harap etmiş. İse'nin kaynaklarını da mı yok etti yoksa? Öyle görünüyor dedi Gandalf. Heyhat dedi Theoden. Buradan leş kargalarının bir sürü bahadır yurtlu süvariyi açgözlülükle yedikleri bu yerden mi geçmek zorundayız? Yolumuz bu yanda dedi Gandalf. Adamlarınızın ölmüş olması çok üzücü. Ama en azından dağlardaki kurtların onları yemediklerini göreceksiniz. Onların ziyafetini arkadaşları orklar oluşturuyor. Onların arkadaşlıkları da böyledir işte. Haydi. Nehirden aşağıya sürdüler atlarını. Onlar yaklaştıkça kurtlar ulumayı bırakarak sıvıştılar. Ay ışığında Gandalf'ı ve gümüş gibi parlayan atı gölge yeleği görmek onları korkutmuştu. Atlılar adacıktan geçtiler. Kısık, pırıldayan gözler onları nehir kıyısının gölgeleri içinde seyrediyordu. Bakın dedi Gandalf. Burada bazı dostlar iş görmüş. Küçük adacığın ortasında bir höyüğün yükseldiğini, etrafının taşlarla çevrilmiş ve çevresine de birçok mızrağın saplanmış olduğunu gördüler. Burada yakınlarda ölmüş olan yurtlu insanlar yatmakta dedi Gandalf. Bırakalım burada dirlik içinde yatsınlar dedi Ömer. Mızrakları çürüyüp paslandıktan sonra da höyükleri kalsın ve daha uzun süre isen geçitlerini korusun. Bu da senin işin mi Gandalf dostum dedi Theoden. Bir akşam ve bir gece boyunca çok işler başarıyorsun. Gölge yelenin ve başkalarının yardımıyla dedi Gandalf. Hem hızlıydım hem de uzaklara gittim. Fakat burada bu höyüğün yanında içinizi rahat ettirmek için söyleyeyim.